Ayrım 10. Soruşturma. Peter Weiss. Sayfa 271. 11. Kanto. Fırınlar. 1. Yargıç. Sayın tanık, siz Siklon Bey'i gaz odalarına götüren ilk yardım kamyonlarını kullananlardan biriydiniz. Tanık 2. Kampa traktör kullanmak için gönderilmiştim. Sonradan beni kamyonlara verdiler. Yargıç. Göreviniz neydi? Tanık 2. İlk yardım görevlileriyle doktorları götürmek. Yargıç, doktorlar kimlerdi? Tanık 2, hatırlamıyorum. Yargıç, doktorlarla ilk yardım görevlilerini nereye götürüyordunuz? Tanık 2, eski kamptan alıp rampaya götürüyordum. Yargıç, ne zamanlar? Tanık 2, tren geldiği zamanlar. Yargıç, trenin geldiği nasıl anlaşılıyordu? Tanık 2, canavar düdüğünü çalarlardı. Yargıç, rampadan nereye gidiyordunuz? Tanık 2, fırınlara. Yargıç, doktorlar da sizinle geliyorlar mıydı? Tanık 2, evet. Yargıç, doktorlar ne yapıyordu orada? Tanık 2, doktorlar ya kamyonlarda oturuyor ya da inip bekliyorlardı. İşleri ilk yardım görevlileri idare ediyordu. Yargıç, hangi işleri? Tanık 2, gaz vermeyi. Yargıç, siz oraya vardığınızda tutuklular gaz odalarına girmiş oluyorlar mıydı? Tanık 2, soyunmakta oluyorlardı. Yargıç, hiç kargaşalık çıktı mı? Tanık 2, ben oradayken her şey huzur içinde geçti. Yargıç, gaz nasıl veriliyordu? Tanık 2, tutuklular odaya alınınca ilk yardım görevlileri deliklerin yanına gidip gaz maskelerini takıyor ve kutuları boşaltıyorlardı. Yargıç, delikler neredeydi? Tanık 2, yer altındaki gaz odasının damında 4 tane delik vardı. Yargıç, kaç kutu boşaltılıyordu? Tanık 2, her delikten 3-4 kutu. Yargıç, ne kadar sürüyordu boşaltmak? Tanık 2, 1 dakika kadar. Yargıç, bağıran olmuyor muydu? Tanık 2, ne olduğunu anlayan çıkarsa bir çığlık duyuyordu insan. Savcı, sayın tanık, kamyonunuz gaz odasından ne kadar uzakta duruyordu? Tanık 2, yolda duruyordu, 20 metre kadar uzakta. Savcı, aşağıda odada olanları duyabiliyor muydunuz? Tanık 2, ben bazen beklemek için dışarı çıkıyordum. Savcı, ne yapıyordunuz beklerken? Tanık 2, hiçbir şey, sigara içiyordum. Savcı, gaz odasının damındaki deliklerin yanına gidiyor muydunuz? Tanık 2, bacaklarımın uyuşukluğunu gidermek için bazen bir aşağı bir yukarı dolaşıyordum. Savcı, bir şey duyuyor muydunuz? Tanık 2, deliğin kapağı açıksa aşağıdan bir uğultu geliyordu. Bir sürü insan yer altına kapatılmış gibi. Savcı, sonra... Tanık 2, kapak yine kapatılıyordu, biz de kamyonla dönüyorduk. Yargıç, sayın tanık, siz fırınlarda çalıştırılan tutuklu doktordunuz. Bu birliklerde kaç tutuklu vardı? Tanık 7, 860. Birkaç ayda bir bütün birliktelikler yok edilip yerine yeni bir birlik kuruluyordu. Yargıç, kimin emrindeydiniz? Tanık 7, Doktor Mengele'nin. Yargıç, tutukluların gaz odalarına nasıl götürüldüklerini anlatabilir misiniz? Tanık 7. Lokomotif giriş kapısına gelince düdüğünü öttürerek işaret verirdi. Bu, bir saat içinde fırınlar faaliyete geçecek demekti. Elektrik motorları çalıştırılmaya başlanırdı. Fırınlardaki ısı gerekli dereceye getirilirdi. Yargıç, rampadan gelenleri görebiliyor muydunuz? Tanık 7. Odanın penceresinden rampanın yukarı kısmıyla fırınlara giden yolu görebiliyordum. Tutuklular beşer kişilik sıralar halinde gelirlerdi. Arkadan da hastaları taşıyan kamyonlar, fırınların bulunduğu bölgenin çevresine demir parmaklıklar çekilmişti. Kapıda tabelalar vardı. Karşılama birlikleri kapıda kalır, görevi özel birliğe devrederdi. Sadece doktorlarla ilk yardım görevlileri girebilirdi içeriye, bir de siyasi şubedekiler. Yargıç, sanıklardan kimleri gördünüz orada? Sanık 7, Stark'la Hoffman'ı, Kaduk'la Baretski'yi de gördüm. Avukat, müvekkillerimiz bu olaylara karışmadıklarını bildirmişlerdi. Buna dikkatinizi çekerim. Yargıç, devam edin. Tanık 7, yorgun olurdu hepsi. Kapıdan ağır ağır geçerlerdi. Çocuklar annelerinin eteklerine tutunurdu. İhtiyarlar kucaklarına alırdı bebekleri ya da çocuk arabalarını iterlerdi. Siyah küller içindeydi yol. İki yanda çimenler arasında musluklar vardı. Muslukların başına üşüşüp su içerlerdi. Görevliler biraz göz yumardı buna. Sonra yollarına devam ederler, 50 metre ötedeki merdivenden aşağıya soyunma odalarına inerlerdi. Yargıç, fırınlar da görünüyor muydu? Tanık 7. Sadece dört köşeli kocaman bacasıyla bina görünüyordu. Fırınlara bir geçitle bağlı olan gaz odaları yerin altındaydı. Yanlarında da soyunma odaları vardı. Yargıç, bina açıklık bir yerde miydi? Tanık 7. Çevresinde ağaçlar ve çalılar vardı. Kamptan 100 metre kadar ilerideydi. Tam karşısında tel örgülerle gözcü kuleleri duruyordu. Ötede tarlalar uzanıyordu. Yargıç, soyunma odasının büyüklüğü ne kadardı? Tanık 7. Uzunluğu 40 metre kadardı. 13-14 basamakla iniliyordu aşağıya. Yüksekliği de 7 metreydi. Ortada bir sıra sütun vardı. Yargıç, bir kerede kaç tutuklu indiriliyordu aşağıya? Tanık 7. 1000 ile 2000 kişi arası. Yargıç, tutuklular başlarına gelecekleri biliyorlar mıydı? Tanık 7. Küçük merdivenin başına birkaç dilde yazılmış tabelalar konmuştu. Banyo ve dezenfekte odası diye. Bu tabelalar okuyanı rahatlatıyordu. Güvensizlik içinde bulunan tutuklular bile yatışıyorlardı. Hatta çoğu keyif içinde iniyordu aşağıya. Kadınlar çocuklarıyla şakalaşıyordu. Yargıç, o kadar küçük yere o kadar çok insan girince kargaşalık olmuyor muydu? Tanık 7. Her şey hiç aksamadan çabucak bitiyordu. Soyunmaları için emir veriliyordu önce. Herkes çevresine bakınırken özel birliktekiler tutukluların soyunmalarına yardım ediyorlardı. Duvarlarda üstü numaralı çiviler vardı. Elbiselerle ayakkabıların bağlanıp çivilere asılması söyleniyordu. Birkaç kere numaraları unutmayın, yıkanıp gelince bir karışıklık olmasın diyorlardı. O çiğ ışıkta herkes soyunuyordu. Erkekler, kadınlar, ihtiyarlar, gençler, çocuklar. Yargıç, kimse görevlilere saldırmıyor muydu? Tanık 7, sadece bir kere birinin bağırdığını duydum. Bizi öldürecekler diye bağırdı. Ama bir başkası hemen cevap verdi. Yok canım, merak etmeyin, böyle bir şey yapamazlar dedi. Çocuklardan ağlayan olursa anne babaları susturuyordu, onlarla şakalaşıyor, oyun oynuyorlardı. Yan odaya geçiyorlardı sonra. Yargıç, yan odaya nereden giriliyordu? Tanık 7. Soyunma odasından, meşeden yapılma kalın bir kapıdan geçiliyordu. Kapıda tokmak yerine bir çark vardı, onu çevirerek kapatılıyordu kapı. Yargıç, soyunmaları ne kadar sürüyordu? Tanık 7. 10 dakika kadar sonra herkes yan odaya geçiriliyordu. Yargıç, hiç zor kullanıldığı oldu mu? Tanık 7. Özel birlikteki görevliler, hadi çabuk olun, su soğuyor diye bağırıyorlardı. Bazen tutuklulardan birkaç kişi itilip kakılıyor, dövülüyor, bazen de nöbetçinin biri ateş ediyordu. Yargıç, gaz odası duşlara benzetilerek mi yapılmıştı? Tanık 7. Hayır, hiçbir şey yoktu odada. Yargıç, büyüklüğü ne kadardı? Tanık 7. Soyunma odasından daha küçüktü, 30 metre uzunluğunda bir yer. Yargıç, bu kadar küçük bir odaya binden fazla insan tıkılınca kargaşalık çıkmıyor muydu? Tanık 7, iş işten geçmiş oluyordu artık. Son tutuklular da aceleyle içeri tıkılıp kapı kapatılıyordu. Yargıç, sayın tanık, sizce bu insanlar bütün bunlara nasıl boyun eğiyorlardı? Gaz odasını görünce başlarına gelecekleri anlamamalarına olanak var mı? Tanık 7, kimden öğrenebilirlerdi? Bir tek kişi bile oradan sağ çıkmamıştı. Yargıç, odaya girenler ne görüyorlardı? Tanık 7, beton duvarlar, birkaç tane de hava deliği. Ortadaki sütunların iki yanından delikli demir borular iniyordu. Yerde ızgaralar vardı, burada da çiğ bir ışık vardı, gözleri kamaştırıyordu. Yargıç, sesleri duyuluyor muydu? Tanık 7, bağırarak kapıya vurmaya başlıyorlardı ama pek bir şey duyamıyordu insan. Fırınlardan gelen vızıltı çok yüksekti çünkü. Yargıç, kapıdaki aralıklardan bir şey görebiliyor muydunuz? Tanık 7, kapıya yükleniyordu hepsi, sütunlara tırmanmaya çalışıyorlardı. Sonra gaz veriliyordu odaya, boğuluyorlardı. 11. Kanto, Fırınlar 2. Tanık 7, gaz demir borulara atılıyordu yukarıdan, boruların içindeki yataklarda yayılıyordu. Rutubetli sıcak havada çok kolay oluyordu yayılması, deliklerden çıkıyordu. Yargıç, gazın etkisini göstermesi ne kadar sürüyordu? Tanık 7. Atılan miktara bağlıydı bu. Bazen iktisat olsun diye çok atmıyorlardı. O zaman da ölmeleri 5 dakika kadar sürüyordu. Yargıç, gazın ilk etkileri nelerdi? Tanık 7. Baş dönmesi ve bulantı yapıyordu. İnsan kusuyor, soluk alamıyordu. Yargıç, gaz ne kadar kalıyordu odada? Tanık 7. 20 dakika sonra havalandırma çalıştırılıyor, odanın havası temizleniyordu. Yarım saat sonra da kapılar açılıyordu. Bazen cesetler arasında biraz gaz kaldığı için görevliler gaz maskesi takıyorlardı. Yargıç, kapılar açıldıktan sonra odayı hiç gördünüz mü? Tanık 7. Gördüm. Gövdeler kapının ve sütunların yanında birbirine kenetlenmişti. En altta bebekler, çocuklar ve hastalar vardı. Onların üstünde kadınlar, en üstte de en güçlü erkekler. Bunu şöyle açıklamak mümkün. Başlangıçta gaz aşağılara yayılıyordu. Onun için erkekler herkesi ezip üste tırmanıyorlardı. Herkes birbirine kenetlenmişti. Düğüm olmuşlardı sanki. Derileri tırmık içindeydi. Çoğunun ağzı burnu kanamıştı, yüzleri şişmiş mosmor olmuştu. Cesetler kandan, sidikten ve kusmuktan vıcık vıcıktı. Görevliler hortumlarla gelip ölüleri yıkarlar, sonra hepsini asansöre koyup fırınlara götürürlerdi. Yargıç, asansörün büyüklüğü ne kadardı? Tanık 7. İki asansör vardı. Her asansöre 25 ceset sığıyordu. Asansörlerden biri dolunca zil çalınıyordu. Yukarıda ölü taşıyıcılar hazır bekliyorlardı. Ellerindeki çengelleri cesetlerin bileklerine geçirip arabalara yüklüyorlardı. Cesetler özel olarak yapılmış rayların üzerinde fırınlara gönderiliyordu. Bu arada akarsuyla kanlar yıkanıyordu. Ölüler yakılmadan önce özel birlikteki görevliler tarafından bir kere daha gözden geçiriliyorlardı. Üstlerinde gerdan, bilezik, yüzük, küpe gibi mücevherler varsa alınıyordu. Saçlarını da kesiyorlardı ölülerin. Çuvallara koyup götürüyorlardı. En sonunda da Doktor Mengele'nin seçtiği birinci sınıf dişçilerden meydana gelmiş görevliler çağrılıyordu. Dişçiler ellerinde kerpeten ve tornavidalarla gelip altın dişleri, köprüleri çıkarıyorlardı. Bütün çene kemiğinin çıktığı da oluyordu bazen. O etli kemikleri aside atıp eritiyorlardı. Fırınların önünde iki vardiya halinde 100 kişi durmadan çalışıyordu. Yargıç, binalarda kaçar fırın vardı? Tanık 7. 2 ve 3 numaralı binalarda 5'er fırın vardı. Her fırının da 3 gözü vardı. Bu binalardan başka rampanın sonundaki 4 ve 5 numaralı binalarda da 4'er gözlü 2'şer fırın vardı. Bu binalar korunun 800 metre kadar ötesindeydiler. Bazen 46 fırının birden çalıştığı oluyordu. Yargıç, her göz kaç ceset alıyordu? Tanık 7. 3 ile 5 arasında değişiyordu ama bütün fırınların birden çalıştığı pek olmuyordu. Çünkü fazla sıcaktan bozuluyorlardı. Bu fırınları yapan şirket Top ve Oğulları savaştan sonra patent alırken doldurdukları belgede belirttikleri gibi daha önceki deneylerden yararlanarak fırınları geliştirdiler. Yargıç, fırında ölülerin yakılması ne kadar sürüyordu? Tanık 7. 1 saat kadar sonra yeni cesetler atılıyordu fırına. 2 ve 3 numaralı binalarda 4 saat içinde 3000'den fazla insan yakılıyordu. Eğer ölü sayısı çoksa cesetleri dışarıda kazdıkları çukurlarda yakıyorlardı. Çukurlar 30 metre uzunluğunda, 6 metre derinliğindeydi. Bir uçta içi yağ dolu havuzlar vardı. Yağları tenekelerle alıp daha iyi yansın diye cesetlerin üstüne döküyorlardı. 1944 yazında o kadar çok insan öldürülüyordu ki yakılan cesetlerin sayısı günde 20 bini buluyordu. Külleri kamyonlara doldurulup 2 kilometre ötedeki ırmağa götürülüyor, suya dökülüyordu. Yargıç, mücevherlerle altın dişler ne yapılıyordu? Tanık 1. Elbiseler toplanınca parayla mücevherler kilitli bir sandığa konuyordu. Nöbetçiler önce kendi ceplerini dolduruyorlardı. Elbiselerle ayakkabılar tutukluların özenle astıkları yerden alınıp devlete gönderiliyordu. Sonra da yetkililerce bombardıman edilmiş kimselere dağıtılıyordu. Altın dişler ise eritiliyordu. Ben sulh yargıcı olarak araştırma yapmak için çağrıldım. Çünkü gönderilen kilolarca külçe altından bir kısmı çalınmıştı. Bu altınların tutukluların ağızlarından sökülüp eritilen dişlerden meydana geldiğini tespit ettim. Bir altın dişi tarttıktan sonra şu sonuca vardım. Bir tek külçe elde etmek için binlerce diş eritmek gerekiyordu. Yargıç, demek o zamanlarda bile kamptaki olayları incelemek için dışarıdan yargıç çağırıyorlardı. Tanık 1. Zaman zaman adalet temeline dayanan devlet kavramı devam ettirilmek isteniyordu. Komutan kamptaki bozukluklarla savaşmak istiyordu. Ziyaretimde emrindeki insanların çalışmak istemediklerinden yakındı. Fırınları gezdirdi bana. Bütün ayrıntıları anlattı. Her şey yerli yerindeydi, tertemizdi, pırıl pırıldı. İnsanların yakıldığına dair hiçbir belirti yoktu ortalıkta. Kontrol odasında nöbetçiler yarı sarhoş sıralara oturmuşlardı. Mutfakta da tutuklular arasından dikkatle seçilmiş güzel kızlar vardı. Hizmetçilik ediyorlardı. Bir ocağın başında patatesli omlet yapmaktaydılar. Erkeklerin dolaplarına baktım. Değerli eşyalarla doluydu. Yargıç olarak bazılarını hırsızlıktan tutuklattım. Mahkemeye verdim. Yargıç, duruşmalar nasıl yürütüldü? Tanık 1. Duruşma bir gösteriden başka bir şey değildi. Yüksek rütbeli olanlar tutuklanamıyordu. Adam öldürmekten dava açmak da olanaksızdı. Yargıç, bir yargıç olarak elde ettiğiniz sonuçları kamuoyuna açıklamak için başka bir olanak görmüyor muydunuz? Tanık 1. Sayısız ölüler ve en yüksek makamlarca çalınmış değerli eşyalar için hangi mahkemede dava açabilirdim? Hükümet başkanını da yargıç önüne çıkaramazdım ki. Yargıç, başka bir yol bulamaz mıydınız? Tanık 1. Bana kimsenin inanmayacağını biliyordum. Ölüme mahkum ederlerdi beni ya da en iyi ihtimalle akıl hastası diye bir yere kapatırlardı. Başka bir ülkeye kaçmayı düşündüm ama gittiğim yerde de bana inanacaklarını pek sanmıyordum. İnansalar bile ne olacaktı? Kendi yurttaşlarıma karşı tanıklık etmek zorunda kalsam ne olacaktı? Bu kere de yapılanlar için kendi yurttaşlarımı yok edeceklerdi. Bu yüzden kaldım. 11. Kanto Fırınlar 3. Yargıç, fırınlardaki özel birliğin ayaklandığına dair raporlar var. Sayın tanık, ne zaman oldu bu? Tanık 3. 6 Ekim 1944'te özel birlikteki görevliler o gün nöbetçiler tarafından öldürüleceklerdi. Yargıç, birlikte bulunanlar biliyorlar mıydı bunu? Tanık 3. Günün birinde nasıl olsa öldürüleceklerini biliyorlardı. Haftalarca önce cephane fabrikasında çalışan tutuklulardan kutularla patlayıcı madde almışlardı. Planları nöbetçilerin silahlarını ellerinden alıp fırınları havaya uçurmak, sonra da kaçmaktı. Ama patlayıcı maddelerin saklandığı fırın zamanından önce patladı, adamların çoğu da fırınla birlikte gitti. Bunun üzerine kamptan yüzlerce kişiyi alıp koruya götürdüler, yüzü koyun yatırdılar onları, siyasi şubedekiler de kafalarına kurşun sıktılar. Yargıç, sanıklardan kim vardı orada? Tanık 3, başlarında Boger bulunuyordu. Yargıç, havaya uçan fırın bir daha kullanıldı mı? Tanık 3, 4 fıçı barut bütün binayı yerle bir etti. Yargıç, öteki fırınlar? Tanık 3, cephede gerilemenin başlamasıyla o fırınları da kamp personeli havaya uçurdu. Savcı, sizce fırınlardaki olayların komutan yardımcısı tarafından bilinmemesine olanak var mıydı? Tanık 3, olanaksız bir şeydi bu. O olayları kampta bulunan 6000 personelin 6000'i de biliyordu. Herkes mekanizmanın işlemesi için kendi görevini yapıyordu. Tutukluların kampa götürülmesine yardımcı olan her tren makinisti, her makasçı, her demiryolu işçisi kampta neler olduğunu biliyordu. Tutukluların sevk emirlerini yayan her telsizci kız, her steno biliyordu bunu. Yüz binlerce memurun hepsi biliyordu. Neye alet olduklarını pekala biliyorlardı. Avukat, bu suçlamaları protesto ediyoruz. Tanığa duyduğu kin söyletiyor bunları. Böyle bir soruşturmada ölçü olarak kinin yeri yoktur. Tanık 3, kinden ve nefretten arınmış olarak konuşuyorum. Kimseye karşı bir öç duygusu beslemiyorum. Sanıklara birey olarak bir diyeceğim yok. Şunu söylemek istiyorum sadece. Milyonlarca kişinin desteği olmasaydı onlar bu cinayetleri işleyemezlerdi. Avukat, biz burada müvekkillerimizle ilgili delilleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu çeşit genel bir suçlamanın hiçbir değeri yoktur. Üstelik bu suçlama çetin savaşlar veren bütün bir ulusa yöneltiliyor. Tanık 3, izin verirseniz dikkatinizi çekmek isterim. Biz evlerimizden alınıp hayvan katarlarına yüklenmek üzere götürülürken sokaklar seyircilerle doluydu. Meselenin temeline indiğimizde buradaki sanıkların sadece birer küçük memur olduklarını görüyoruz. Onlardan çok daha önemli kişiler çıkarıldı mahkemelerin önüne. Hiçbiri sorumluluk duymuyordu. Burada tanık olarak dinlenen kişilerden bazıları utanç duymadan yaşıyorlar. Yüksek yerlerdeler, servetlerini çoğaltıyorlar. Bir zamanlar tutukluların çalıştırıldığı şirketler, fabrikalar kapanmadı, işlerine devam ediyorlar. Savcı, sayın tanık, kamplarda öldürülenlerin sayısı sizce nedir? Tanık 3, 9 milyon 600 bin kişiden 6 milyon ortadan kayboldu. Bunların çoğu istenerek öldürüldü. Kurşuna dizilmeyenler, işkenceden ölmeyenler, gazla öldürülmeyenler, gece gündüz çalışmaktan öldüler. Açlıktan, hastalıktan, yoksulluktan öldüler. Sadece bu kampta. Tanık 3. 3 milyon kişi katledildi. Ama bu alçakça savaşta öldürülenlerin sayısını hesaplarken kurşuna dizilen, açlıktan can veren 3 milyon. Sovyet savaş eseriyle işgal edilmiş ülkelerde ölen 10 milyon sivili de hesaba katmalıyız. Avukat, bu kurbanlara hepimiz acısak bile bizim burada başka bir görevimiz var. Belirli bir kaynağın direktiflerine uyularak çamur atılıyor burada. Abartılı rakamlar söyleniyor. Bu kampta ölenlerin sayısının 2 milyona bile ulaştığı kesin olarak belli değil. Sadece birkaç yüz bin kişinin öldürüldüğü ispat edilebiliyor. Sözü edilen tutukluların çoğu doğuya göçtü. Çeteci olarak yakalanıp öldürülenleri ve düşman ordusuna katılan kaçakları kurbanlar arasında sayamayız. Bu duruşmada tanıkların hangi ideolojiye alet edildikleri apaçık anlaşılmıştır. Sanıklar gülerek avukatın sözlerine katıldıklarını gösterirler. Savcı, bu kampta ölenlere ve nasılsa sağ kalıp karşımıza tanık olarak çıkanlara bilerek yapılmış bir saygısızlıktır ve hakarettir. Avukat ve sanıkların bu davranışı kendilerine yöneltilen suçları işledikleri günden bugüne kadar dünya görüşlerinin hiç değişmediğini gösteriyor. Bunu açıkça ve üstüne basarak belirtmek istiyoruz. Avukat, karşımıza değişik cübbesiyle çıkan bu savcı kim oluyor? Önü kapalı bir cübbeyle yargıç önüne ancak Orta Avrupalılar çıkar. Frankfurt'taki Auschwitz duruşmalarına Doğu Almanya'dan bir savcı gönderilmişti. Yargıç, sakin olun sanık Mulka. Kamptaki katliamlar konusunda bildiklerinizi ve oynadığınız rolü söyler misiniz şimdi? Sanık 1, benim hiçbir rolüm olmadı. Yargıç, olanlardan haberiniz de yok muydu? Sanık 1, görevimin sonlarına doğru haberim oldu ancak içimi bir nefret kapladı. Yargıç, nefret kapladıysa görev almayı niye reddetmediniz? Sanık 1, ben askerim, askeri ceza yasasını da biliyordum. Savcı, asker değildiniz. Sanık 1, askerdim. Savcı, asker değildiniz, üniformalı bir katiller birliğinin üyesiydiniz. Sanık 1, burada şerefim söz konusu ediliyor. Yargıç, sanık Mulka, biz burada cinayetleri söz konusu ediyoruz. Sanık 1, bu emirlere uymakla gizli bir askeri amaca ulaşılacağına inandırmışlardı bizi. Sayın Yargıç, üzüntüden o kadar hastalandım ki beni bir hastaneye yatırdılar. Tekrar ediyorum, ben sadece olanları dışarıdan izledim, hiçbir şeye karışmadım. Sayın Yargıç, olanlara karşıydım ben, bu düzenin kurbanlarından biriydim. Yargıç, sonra? Sanık 1, sonra fikirlerim yıkıcı görüldüğü için tutuklandım. 3 ay cezaevinde kaldım. Serbest bırakıldıktan sonra düşmanların bombaladığı yerlerde bulundum. Eski bir asker olarak birçok can kurtarabilirdim. Bombardıman edilen yerlerin temizlenmesine yardım ettim. Bu arada oğlum öldü. Sayın Yargıç, bu duruşmada vatanları için can veren milyonları da unutmamalıyız. Savaştan sonra olanları, bize karşı yapılmakta olan kışkırtmaları da unutmamalıyız. Hepimiz, tekrar edeyim, hepimiz görevlerimizi yaptık sadece. Bizim için zor olsa bile, yapmak istemesek bile yaptık. Bugün yıpratıcı bir savaştan sonra ulusumuz yine yükseldi. Önemli bir duruma geldi yine. Bu suçlamaları bırakıp başka şeylerle uğraşmalıyız. Bütün bunların çoktan zaman aşımına uğraması gerekirdi. Sanıklar yüksek sesle sanık biri desteklerler. Kitabın sonu. 16 Mayıs 2012. Sayfa 302.